Ayrım 9.
Beyler, gidişat kötü görünmüyor ancak bazı beklenmeyen olaylar istenen etkilerin oluşmasını engelledi. Evet, şu uçak gemisi, Allah kahretsin, o pilot eğer sağ kurtulsaydı ona yapacağımı biliyordum. Bana kalırsa detaylara inmeyelim. Gelişmeler umut verici. O boktan uçak gemisi nasıl olsa onarılacak. Evet, ama Akdeniz'deki hava gücümüz bir anda 85 uçak birden azaldı. Adamlar ellerini bile kımıldatmadan 85 uçağı düşürmüş kadar oldular. Türklerin basit bir düşman olduğunu kimse söylemedi bize. Sadece şanslıydılar. Karadaki ilerleme nasıl? Kara birliklerimiz artık istenen düzene oturdu. Kimler içeride? 1. Zırhlı Süvar Tümeni Toros bölgesinde şiddetli bir savaşa girişti. Neredeyse bir tank taburu Türk ordusu tarafından imha edildi. Türk askerlerinin yaptığı savunma inanılmazdı. Kore'de de böyle savaştıklarını duymuştum. Ne kadar isabetli atışlar yaparsak yapalım, sanki çukurların içinden yeniden dirilip bize saldırılıyor sanmış bizimkiler. Ancak bizi pusuya düşüren Türk birliklerine Slayer saldırısı yapıldı ve saatler süren ağır bombardımandan sonra o bölgeden kurtulabildik. Şu anda Konya Ovası'nda ilerliyorlar. Bugün yavaşlama emri aldılar. Gerekli ikmal gerçekleştirildikten sonra tekrar harekete geçebilirler. İkmalin bir kısmı karadan, bir kısmı da havadan yapılıyor. 4. Mekanize Piyade Tümeni de hemen arkalarına ilerliyor. Şu anda Toros bölgesini geçmekle meşguller. 3. Zırhlı Süvari Alayı'ndan 2 tabur kuzeye yöneldi. Hedefi Gaziantep bölgesine sağlam bir hat kurmak. Buradaki amaç Türklerin doğuda bir düzen oluşturup ana muhrip güçlere arkadan saldırmasını önlemek. Peki ya şu Hatay'daki Tugayları? O Tugay denizden füze ateşleri ve 82. hava indirmeni saldırılarıyla dağıldı. Bazı ceplerde çatışma oluyor ama gerektikçe hava desteğiyle vuruluyorlar. 82. hava indirme tümeni esas hedefine intikal için hazırlıklara başladı. Peki 101. Hava İndirme Tümeni ne yapıyor? Şu saatlerde harekat için hazırlıklarını yapıyorlar. Kırıkkale bölgesine bir yere intikal edecekler. Karargah kuracakları yerler Hava Kuvvetleri B2 ve B1'ler tarafından hazırlanıyor. Bir özel kuvvet birliği karargah bölgesine detay temizlik yapıyor. Sanırım fazla çatışmaya girmemişler. Bu iyi. Bayağı içerilerdeyiz desenize. Bu korkunç bir duygu. O topraklar bir asker için kutsaldır neredeyse. Bütün Avrupa'nın bir zamanlar kovalandığı yerler ne de olsa. Peki ya şu uçak gemisi olayı? Bence o yarım kalmış bir iş ve halk içinde insanların motivasyonunu arttırmış. O işi bitirelim, hem de tam bir gösteri yaparak, sonra da İstanbul'u sallayalım. Şu an yapılan hava saldırıları sadece askeri birimler üzerinde gerçekleştiriliyor. Ancak İstanbul'u hala dokunulmamış varsayabiliriz. O şehri korkunç bir şekilde sarsmalıyız. Bizim geldiğimizi gerçekten anlamalılar. Tamamdır, bunun için gerekli çalışma zaten var. Bundan sonra yapılacak olan şeyler belli o zaman. Anıtkabir'in bombalanması, İstanbul ve Ankara'nın ele geçirilmesi. Sonra da operasyonun ikinci kısmı başlayabilir. Rum Milli Muhafız Ordusu'na haber verildi, teyakkuzdalar. Oradaki Türk birliklerine yapılan saldırılar 2 gündür yoğunlaştırıldı. Sonuç alındığı belirtiliyor. Ermenistan'daki irtibat timlerimiz sınır bölgesinde Türk askeri hareketli olan yerleri belirledi. Sanırım hepsi toprak altına girmek için siper kazıyormuş. Hala siper kazıyorlar ha. Onları hazırlıksız yakaladık. Evet çocuklar, onları hazırlıksız yakaladık. Hava kuvvetleri ne halde? Artık hava aktivitesi görülmüyor. Uçakların çoğu vuruldu. Eksik kalanların nerede olduğunu bilmiyoruz ama ortaya çıkacak bir hava alanları yok artık. Bütün hava alanlarında özel kuvvet operasyonları düzenlendi. Birliklerimiz her yere girip çıkabiliyor. Atatürk Barajı da hala bizim elimizde. Bunu bir deneme olarak düşünmüştük ama cevap veren Türk birliklerine karşı yapılan hava saldırıları o kadar etkili oldu ki orayı almaktan vazgeçtiler. Sakın elektriklerini kesmeyin ve televizyon vericilerini vurmayın. Bizim en güçlü silahımız medya. Kesinlikle katılıyorum. Bütün yaptığımız saldırıları anında bildiriyorlar. Yalnız uçak gemisi saldırısından sonra elektrikleri biraz kesmek zorunda kaldık. O kadar olsun. İnsanların başlarına gelen şeyi iyi anlamasını istiyoruz. Kendilerine tarih derslerinde öğretilenlerin tersine döndüğünü görmelerini ve şok olmalarını istiyorum. Savunma güdülerini yitirmelerini istiyorum. Bunu sağlayacağız sanırım. Tanrım, inanamıyorum. Türk ordusu da bize direnemiyor. Evet, bu dünyada ordumuzu yenecek hiçbir güç yok. Düşünsenize, uçaklarımız onların uçaklarını temizliyor ve sonra karşımızda koca bir ordu var ve ellerinde o uçakları düşürecek hiçbir silahı yok. Tanrım, pilotlar gerçekten eğleniyor olmalı. 95 uçağın pilotu böyle düşünmüyor bence. Boş ver onları. Stinger ve Rapier'in vurduğu bir uçağın pilotu hiç yaşamasın daha iyi. Operasyonun genel çerçeve değerlendirmesini sonlandırıp Howard'a rapor verelim. Bazen kendimizi bir şey yapmıyormuşuz gibi hissediyorum ama pek çok şey kendiliğinden gerçekleşiyor gibi. Aslına bakılırsa öyle. Aç kurtlara hedefi gösteriyoruz ve onlar da parçalıyor. Hep beraber güldüler. Eğlenceli bir toplantı olmuştu. Eğlencenin hep süreceğinden emin gibiydiler. Amerikan ordusunun verdiği ağır kayıplar umurlarında değil gibiydi. 27 Mayıs 2007 saat 11.08 Anıtkabir. İnsanlar bilinçlerini yitirmiş gibiydiler. Kimi koşuyor, kimi ağlıyor, kimi ne yapacağını bilmeden boş gözlerle enkaza bakıyordu. Buraya yaklaşmak için saatlerce süren bombardımanın bitmesini beklemişlerdi. Uçaklar sanki son bir kez dönüp selam verdikten sonra yaratılan etkinin hayata geçmesi için saldırıya ara vermişti. Rasat Tepe'ye tırmanan her yaştan insan koşarak yıkıntıların arasına giriyordu. Etrafta bulunan birkaç asker ve polisin bu kalabalığa karşı bir şey yapma imkanı yoktu. Hiç kimse söz dinleyecek durumda değildi. Tek amaçları vardı, enkazın dibinden Mustafa Kemal'in cenazesini kurtarmak ve güvenceye almak. Ellerinde kazma kürekle enkaza koşanlar bağırıp çığlıklar atarak yıkıntının birbirine kaynamış gibi duran dev beton ve taş parçalarını birbirinden ayırmaya ve kendilerine bir yol açmaya uğraşıyorlardı. Bu neredeyse imkansız denebilecek amaç tehlikeliydi de enkazın bulunduğu bölgede patlamamış bombalar görülebiliyordu. Kalabalık bir karınca ordusu gibi üşüşmüştü atanın yıkılmış mezarına. İnsanlar düşünemiyordu, bombalar beyinlerinin çok derinlerinde bir yerlerine yağmıştı. Öfke yerini garip bir nefrete bırakıyordu. Bir an önce naaşa ulaşmak istiyorlardı. Kimse bunu neden yaptığını bilmiyordu ama kişiliklerin neredeyse parçası haline gelmiş bir simgenin saldırıya uğramasını kabul edemiyorlardı. O an önlerinde hiçbir güç duramazdı. Ne zırhlılar ne uçaklar, hiçbir güç onları korkutamazdı. Bir süre sonra bölgeye gelen askerler ve itfaiyeciler de bütün güçleriyle kazı çalışmalarına başladılar ve çok üst düzey subayların da kurtarma çalışmalarına katıldığı görülebiliyordu. Askerler insanların yüzüne bakamıyorlardı sanki. Bu duygusuz saldırıları durduramadıkları için halktan utanıyor gibiydiler. Birkaç saat sonra sivil bir araç konvoyu göründü. Sadece 3 araç vardı. Aslanlı yolun girişinde park ettiler. Ön ve arkadaki araçtan Türk Özel Kuvvet askerleri çıktı. Hepsi tam teçhizatlı 8 asker hemen etrafta bir kordon oluşturdu. Ortadaki araçtan yine adamı insanlar şaşkınlıkla izledi. Günlerdir hiçbir haber alınamayan Hikmet Pars'tı bu. Hızlı adımlarla enkaza doğru yürüdü. İnsanlar ilk şaşkınlıklarını atınca yavaş yavaş Hikmet Pars'ın etrafını sarmaya yeltendiler. Ama özel kuvvet askerleri buna izin vermedi. Hikmet Pars son derece ciddi ve yorgun bir ifade ile enkaza tırmandı. Diğer çalışmaları yapanlarla beraber enkazı kazmaya başladı. Hava karardı, enkazın ortasında koca bir delik açılmış durumdaydı. Bu delikten içeri girenler alt katta duran naaşı bulmak için bir madenci gibi çalışmak zorundaydılar. Sığınakları delmek için kullanılan bombaların yaydığı ısı merkeze yaklaşılmasını imkansız kılıyordu. Ankara civarında uçan bir F-15E uçağının pilotları kulaklıklarından gelen mesajı duyunca birden heyecanlandılar. Irak'taki operasyon komuta karargahından bir mesaj gelmişti ve acil istihbarat sonucu belirlenen bir hedefin vurulması isteniyordu. Ancak vurulacak hedef az önce vurulan ve neredeyse taş üstünde taş kalmayan bir yerdi. İstihbarat var, büyük balıklardan birisi hedefe gelmiş, orayı tekrar vurun, zaman çok önemli, hemen vurun. Merkez tekrar edin, az önce vurulan mezarın tekrar vurulmasını mı istiyorsunuz? Evet, lütfen onaylayın. Anlaşıldı. F-15'e sert bir dönüş yaparak kendisine verilen hedefe yöneldi. Ankara'yı çok iyi öğrenmişlerdi. Bu nedenle koordinat verilmesine gerek yoktu. Gideceği yeri iyi biliyordu. Kısa bir süre sonra hala dumanların çıktığı hedef bölgesine ulaştı ama gördükleri karşısında şaşırmıştı pilot. Heyecanla durumu merkeze bildirdi. Hedef bölgesinde siviller var, çok kalabalıklar. Ateş etmek mümkün değil. Hedef vurulsun. Onaylayın, siviller hedefte. Pilotun sesindeki heyecan açıkça belirli oluyordu. Hedef vurulsun dedi idare subayı. Sesi tok ve duygusuzdu. F-15E savaş uçağı bir çember çizdi. Anıtkabir'in etrafına toplanmış olan insanlar uçağın süpersonik sesini duyabiliyorlardı. Havaya birkaç el silah atıldığı duyuldu. Bunlar öfkeyle yapılan, uçağa hiç yaklaşmayacak atışlardı. Hedefleme ekranında görünen şey artık bir yıkıntıdan başka bir şey değildi ama ekranda pek çok sivil de fark edilebiliyordu. Göz göre göre cinayet işleyeceğini düşündü pilot. Uçağın sağ kanadında kalan son GBU-27 Penetrator lazer güdümlü bombayı hedefe yolladı ve bir yarım çember çizerek vurulacak noktayı lazer ışığıyla aydınlatmaya devam etti. Hiç de hedefte bir büyük balık varmış gibi değildi. Saniyeler sonra hedef ekranı patlamanın etkisiyle bembeyaz oldu. Patlamanın ilk etkisi geçerken ortaya çıkan alev topu sönmek üzereydi. Anıtkabir'in üzerinde toplanmış, atanın naaşını bulmaya çalışan insanlar hiçbir şey hissetmedi. Patlama öylesine ani ve keskindi ki yüzlerce insan ne olduğunu anlayamadan etrafa savruldu. Hikmet Pars patlamanın etkisiyle yere yıkıldı. Yerin yaklaşık 10 metre altındaydılar ve yüzeyin üzerinde de tonlarca mermer ve beton molozu vardı. Ama bomba neredeyse tam üstlerine düşmüştü. Bulundukları mağaraya benzeyen açıklık dumanla ve mermer parçalarıyla dolmaya başladı. Hikmet Paşa diğer askerlere baktı. Hiçbirinin yüzünde tedirginlik ifadesi yoktu. Genelkurmay Başkanı Mustafa Kemal'in naaşının bulunduğu mekana geldiğinde kalbi sıkıştı. Mezar kötü biçimde zarar görmüştü. Mumyalanmış olan bedenin de aynı biçimde zarar görmüş olma ihtimalinden korkuyordu. Askerlerle beraber içeri dolan dumana azalmıştı şimdi. Rağmen mezarın üzerine kapandılar ve yıkıntıları araştırmaya başladılar. Dakikalarca araştırdılar yıkıntıyı, bir türlü bulamıyorlardı. Bir süre geçtikten sonra Genelkurmay Başkanı doğruldu ve yanındakilere "Burada değil" dedi. Askerler şaşkınlık içinde paşanın yüzüne baktılar. Hikmet Paşa'nın bakışları ürperticiydi. "Burada yok, hiç iz yok." Başını kaldırıp etrafına bakındı. Sanki bir şeyler görmeye çalışıyordu. Askerler de ona uyup etrafa bakınmaya başladılar. Ter içindeydi hepsi de. Tüyleri ürpermişti. Burada olmalıydı. 10 yıllardır özenle korunuyordu. Bir yere kaybolması ya da çalınması mümkün değildi. Onun bedeninin bulunduğu bu odaya sadece Genelkurmay Başkanı'nın izniyle girilebilirdi. Hikmet Pars'ın yüzünde gurur dolu bir ifade belirdi. Sanki mutluydu, içi rahatlamıştı. "Gidelim" dedi. Geldikleri gibi hızla dışarı çıktılar. Kendi açtıkları tüneli kullanarak geri dönmeleri mümkün değildi. Dışarıya çıkmak için enkazın içinde yeni bir delik açmak zorunda kalmışlardı. Askerler kan ter içindeydi. Dışarı çıktıkları anda karşılaştıkları manzara hepsini şok etti. Her taraf cesetlerle kaplanmıştı. Bombanın düştüğü yeri gördüler. 20 metre kadar ötelerinde kalmıştı. Kimsecikler görünmüyordu ortalıkta. Yakındaki herkes ölmüş ya da hareket edemeyecek kadar ağır yaralanmış olmalıydı. Aşağıdan geçen yolun öte tarafında biriken bir kalabalık vardı sadece. Karanlıkta mezarlarından çıkan birer hayaleti andırıyorlar askerler. Etraf sessizdi. Sadece uzaktan Amerikan uçaklarının havayı yırtan gürültüleri ve aralıklarla atılan uçak savar mermilerinin sesleri duyuluyordu. Hikmet Paşa birkaç kişinin yanına gidip yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti. Yaşamıyorlardı. Askerler de huzursuzlanmaya başlamıştı. Bu saldırının kime karşı yapıldığını çok iyi biliyorlardı. İleride bekleyen otomobillere baktılar, savaş uçağı otomatik topu ile dalış yapmış ve arabaları paramparça etmişti. Bu yeterli bir işaretti. Orada olduklarını öğrenmiş, öldürücü darbeyi vurmuşlardı. İstediklerini elde edememiş ama yüzün üzerinde insanı öldürmeyi başarmışlardı. Bir de geride kalan garip bir soru vardı. Mustafa Kemal mezarında değildi. Öyleyse neredeydi? CNN International. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir hava saldırısı sonucunda Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı'nın öldürülmüş olabileceği belirtildi. Haberler büyük hızla yayılıyordu. İnsanların morali üzerinde büyük etkiye sahipti televizyon. Genelde kötüydü haberler ve büyük bir hızla Türk TV kanalları yoluyla insanlara ulaşıyordu. Her ne kadar yumuşatılsa ve iyi gösterilmeye çalışılsa da bazı gerçekleri TV'den izlemeye gerek yoktu. Bu nedenle hala neden vurulmadıklarını anlamamış olan televizyonlar insanların gözünün içine sokuyordu savaş görüntülerini. Ekranda Anıtkabir'in görüntüsü vardı şimdi. Herkes televizyonların başına nefes almadan o ölüm sessizliğine batırılmış görüntüleri seyrediyordu. Yorum yoktu. Sadece karanlıkta tüten bir duman ve yerle bir olmuş, o herkesin ruhuna kadar kazılmış Anıtkabir'in enkazı vardı. Yarım saattir televizyonlar bu görüntüyü gösteriyordu. Hiçbir yorum olmaksızın. İnsanlar ekranlara kilitlenmiş ve büyülenmiş gibi görüntüleri izliyorlardı. Görüntüde bir kayma oldu ve spiker göründü. Enkaz görüntüsü arkasındaydı. Sayın seyirciler, şimdi bize gelen bilgiler, saldırının arkasından yapılan çalışmalarda Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının enkazda bulunamadığı yolunda. Atatürk'ün bedeni bulunamadı. 27 Mayıs 2007, saat 19.25, bilinmeyen bir yer. Kabine sadece 3 kişiyle toplanmıştı. Ankara ile sürekli olarak bağlantıda bulunan başbakan gelişmeleri büyük bir kızgınlık ve çaresizlikle seyrediyordu. Büyük bir acı da kavuruyordu içine. Bu millet kendini ona emanet etmişti ve şimdi felaketlerine engel olamıyordu. Esasında işgali durdurmak için bir çözüm düşünmüşlerdi. Tayyip Erdoğan aylar öncesinden bu işgali duyuran raporu incelediğinde çözümün de önünde olduğuna inanmıştı. 3 gün önce bulduğu çözüm için toplantı yapmıştı. Beyler demişti, eğer bir kurtuluşumuz varsa yüzyıllarca Osmanlı'nın yıkılmamak için kullandığı şeyi kullanacağız. Diplomasi. Bakanlar ve askerler soru soran gözlerle bakmaya devam etmişlerdi. Hepsinin gözünde inanmazlık okunuyordu. Başbakan devam etti. Tarihi okumadınız mı? Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiklerinde onları geri çektiren güç neydi? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa üzerine gönderilen 3 orduyu yenip Bursa'ya kadar geldiğinde onu geri çektiren güç neydi? Birisi atıldı. Batılı devletler efendim güçsüz bir Osmanlı'nın yıkılmamasını istediler, çıkarlarına uyuyordu. Tayyip Erdoğan evet dedi. Bu toprakların stratejik bir önemi var. Hiçbir güçlü ülke tek başına diğerinin buranın hakimi olmasını istemez. Adalet Bakanı elini çaresizlikle açtı. Ama efendim bu kez koşullar öyle değil. ABD tek bir süper güç. Avrupa Birliği ona karşı koyacak durumda değil. Zaten ilişkilerimiz bozuk. İngiltere her zaman gibi ABD'ye tam destek veriyor. Rusya ekonomik olarak çıkar elde etmeye uğraşıyor. Bunun dışında onun için bir şey fark etmez çünkü. Zaten ABD Azerbaycan'da üs kurdu. Çin ise ABD ile karşı karşıya gelmeye hazır değil. Daha sinsi hareket ediyorlar. Tayyip Erdoğan raporu masaya fırlattı. İyi ama bu dosyada yazanları öğrendiklerinde varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa bu ülkeyi ABD'nin eline bırakmamaları gerektiğini anlayacaklar. Ellerini masaya koydu ve herkesin gözünün içine baktı. Ülkemizde dünyanın enerji geleceği bulunuyor. ABD'nin uzun vadeli enerji ve uzay teknolojisi bor minerali üzerine. Türkiye bu açıdan neredeyse bir tekel. Dünyanın kaliteli bor rezervinin %70-80'i tek başına bu ülkede. Unutmayın, petrol birçok ülkede olduğu için tekel oluşturamazdı. Buna rağmen politikaları nasıl belirledi? Oysa bor bu açıdan tek bir ülkenin elinde olmak için çok büyük bir güç. Üstelik bir de bu ülke süper güçse dünyanın tek hakimi olur. Odadaki herkes gözlerindeki umut ışıltısı ile birbirine baktı. ABD tek süper güç ama eğer bu tezimizi diğer ülkelere anlatırsak toplu olarak harekete geçebilirler. Ve toplantı büyük bir memnuniyetle sona erdi. Hemen o ülkelerdeki büyükelçilere şifreli olarak rapor gönderildi. Raporların hükümet başkanlığına ilk elden verilmesi istendi. Rapor verildikten sonra Tayyip Erdoğan başkan veya başbakanlarla telefonla görüştü. Sonuç sessizlik. Tayyip Erdoğan başını ellerinin arasına aldı. Anıtkabir'in oradaki bombalanmış insanların görüntüsü sesi kısılmış bir televizyonda gösterilip duruyordu. Neden diye düşündü. Neden hala harekete geçmiyorlar? Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya, Hindistan ve Çin raporları aldıklarından beri hiçbirinden bir ses çıkmamıştı. Belki de hata etmişlerdi. Bu şekilde ABD'nin işgal için nasıl bir gerekçesi olduğunu, ne kadar kararlı olduğunu da açıklamış olduk diye düşündü. Böyle bir durumda kozlarını açık oynamak yerine gelişmeleri Türkiye'nin ezilmesini bekleyip daha sinsi bir çözüm düşünebilirlerdi. Örneğin bor rezervinin bir kısmı Rusya ve Kazakistan'daydı. Rusya veya Çin Kazakistan'ı ele geçirmek için operasyon başlatabilirdi. Ben elimden geleni yaptım diye mırıldandı. Türkiye'nin Anadolu'daki 1000 yıllık macerası onun başbakanlığı döneminde mi sona erecekti? İçinde yüreğini parçalayan bir isyanla ayağa kalktı. Şu adamlara bir daha telefon edelim diye bağırdı. 28 Mayıs 2007 saat 01.15 Ankara, Polatlı'nın 50 kilometre güneyi. 1. Zırhlı Süvari Tümeni'nin bekleyişi sona ermek üzereydi. Operasyona devam etmek için 4. Mekanize Piyade Tümeni'nin pozisyonunu almasını bekliyorlardı. Amerikan birlikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbindeydi şimdi. 4. Mekanize Piyade'nin ileri ucunu oluşturan Humvee araçları uzaklarda görülmüştü ve derinlemesine bir keşif harekatı gerçekleştiriyorlardı. 3. Zırhlı Süvari Alayı ise çok fazla kayıp vermiş ve kuvvetlerinin bir bölümünü Gaziantep bölgesine gönderdiği için göz ardı edilebilir bir kuvvet haline dönüşmüştü. Diğer birliklerin de durumu çok iyi sayılmazdı. Türk ordusunun şiddetli karşı koyuşu nedeniyle Amerikan askerleri inanılmaz bir yorgunluk ve bitkinlik içindeydi. Her an kayıp haberleri geliyordu. 1. Zırhlı Süvari Tümeni Komutanı Tümgeneral Harvey Jackson hızla kurulan harekat merkezinde Tugay komutanları ve idari subayları ile bir araya geldi. 4 adet Bradley zırhlı savaş aracı kare bir alan oluşturacak şekilde dizildi. Ortadaki boşluk savaş karargahıydı. Şimdi tümen şu anda bulunduğu yere gelene kadar pek çok çatışmaya girmişti. Tugay komutanları da dahil olmak üzere bütün askerlerin üstü başı toz toprak ve çamur içindeydi. Harvey Jackson, Seattle Üniversitesi mezunu iyi bir askerdi. Hemen hemen ordusunun her kademesinde kazanılmış takdir belgeleri ve madalyaları vardı. 53 yaşındaydı. Daha önce pek çok kez Türkiye'de bulunduğu için bu ülkeyi çok iyi tanıyordu. Operasyon başladığından beri garip duygular içindeydi. Daha önce görev icabı gelip gezdiği yerlerden şimdi zırhlı tümenini geçirmişti ve defalarca ziyaret ettiği Ankara'nın yakınlarındaydı. Herkes heyecanlı ve hareketliydi. Sürekli olarak CENTCOM'dan ve Irak'taki merkez üsten gelen talimatlarla ve sorularla muhatap olmak durumundaydılar. Bu nedenle toplantı sırasında çalan telefonlara cevap verilmek zorundaydı. Harvey Jackson sert bir şekilde muhaberat erine toplantıyı terk etmesini işaret etti. Artık merkezde oturup kahve içerek operasyon yönettiğini düşünenlere ayıracak zaman yoktu. Asker gidince ayağa kalkıp Polatlı'ya doğru baktı. İyi bir dürbünle bakıldığında Türk askerlerinin yaptığı siperler görülebiliyordu. Ancak bu siperlerin düşmanı durdurmasını kimse beklemiyor olmalıydı. Bu siperler çatışmaların Polatlı civarında başlayacağının bir göstergesiydi. Ankara'yı almak çok zor olmayacak dedi sert bir sesle. Daha çok bağırıyor gibiydi. Şehri dışarıdan döverken merkeze doğru gedikler açacağız. Hatlarda yaratılacak olan karışıklığın neticesinde savunma bütünlüğü bozulacak ve 101. hava indirme için gerekli ortam sağlanacak. Komutanım, hava saldırılarına ne kadar güveneceğiz? Bölük komutanı yüzbaşılardan birisi sordu. Yeterince diyerek gülümsedi Harvey. Hava saldırıları önümüzü tamamen açacaktır. Her zaman olduğu gibi biz detaylarla uğraşmak durumunda kalacağız. 101. de son vuruşu yapacak. Bu arada 4. Mekanize Piyade Tümeni geri hatlarda güvenliği sağlayıp gereken yerlerde destek görevi yapacak. Şehir savaşı çok zor olacak efendim dedi 1. Tugay Komutanı Kıdemli Albay John Flaubert. Şehir savaşı 101.'nin işi, biz sadece tank desteğiyle sağlayacağız. Ancak tankların kayıp vermesi de kaçınılmaz. Türkler çok şiddetli karşılık verecek. Şehirlerin kontrolünü ele geçireceğimize şüphe yok. Hava saldırıları garip bir seyir izliyor. Mustafa Kemal'in mezarının vurulması mesela. Farklı bir strateji izleniyor, bu belli. Bunu söyledikten sonra Anıtkabir'e yaptığı ziyareti hatırladı. Oraya girdiğinde kapıldığı hayranlık duygusunu hatırladı. Kendisini küçücük hissetmişti. Toplantı uzun sürdü. Gece karanlığını ve sessizliğini tankların yerleşmesi ve savaş uçaklarının Ankara'ya attığı bombaların sessizliği parçalıyordu. Savaşın şiddeti azalmış gibiydi. Amerikan ordusu durmuş, değerlendirme ve hazırlık yapıyordu. Çok içerilerdeydiler. Normal savaş koşullarında bu çok tehlikeli bir pozisyondu. Hava gücünün etkinliği sayesinde yine başarı kazanmışlardı. Amerikan savaş taktikleri bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Amerikan ordusu inanılmaz hava gücü sayesinde bir şeyi kabul ettirmişti ki Amerika ile savaşan ülke bütün sistemini gözden çıkarmak zorundaydı. Rejim kendisini korumak için bütün fiziksel varlığından feragat etmeli ve yeraltı organizasyonuna dönüşmeliydi. Bu neredeyse genel geçer bir kural haline almıştı. Amerikan ordusuna ancak gerilla ve şehir savaşı verilerek direnilebilirdi. Harvey Jackson bu kuralın hala işlemekte olduğunu görüyordu. Yine öyle olmuştu. Hava kuvvetleri desteğiyle Ankara önündeydiler ve verdikleri kayıp elde edilen kazanç göz önüne alanında oldukça azdı. 85 M1A2 tankı, 65 Bradley zırhlı savaş aracı zayi olmuş, 1430 asker hayatını kaybetmişti ve 3000 kadar da yaralı vardı.